Türkiye'de kurulan süt bankaları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ben bunu 2 gün evvel Adana'da tefsir dersinden sonra sorulmuştu, orada açıkladım. İnternette de var. Süt bankası kabul edilemez. Sağlık Bakanı süt bankası diye bir şey icat edene kadar kadınların çocuklarını emzirmelerini sağlayacak önlemler almalı. Süt bankası süt kardeşliğine götürür. Kim kimle kardeştir belli olmaz hale gelir. O kadar gayri ciddi bir şekilde bu konu başladı ki kendisine soruluyor. Efendim, süt kardeşliği olursa bir kadın mesela sütünü sağacak, bir şişeye koyacak, ondan sonra bunu süt bankasına verecek. Bunu bir çocuk içecek. O zaman o çocuk bu kadının süt çocuğu olmuş olacak. O kadının annesi, annesinin annesi yukarıya doğru veya kızı, kızının kızı aşağıya doğru. Hepsi buna haram olur. Süt kardeşliği böyle bir şey. Peygamberimiz buyuruyor ki kan ve süt aynı. İster kan ile kardeş olsun, isterse süt ile, bu noktada aynıdır. Süt annesi, annesinin annesi yani süt ninesi veya dedesi, hepsi kendisine haram olur. Oğlan çocuğuysa süt annesi, annesinin annesi, süt halası ve süt teyzesi, hepsi haram olur. O kadının kızı, kendisine kızları, kendisine haram olur. O kızların kızları, kendisini yiyenleri oluyor. Yani süt yiyenleri kendisine haram olur. Erkek çocuğu olunca, kız çocuğu olunca da tersine. Aynı şekilde haram olur. Bu soruluyor kendisine. Fakat çok rahat bir cevap veriyor. İsterlerse kimlik veririz diyor bakan. Ne demek isterlerse? Yani istemezlerse vermeyecek misin? Senin bunu yapman gerekmiyor mu? Herkese kimlik vermeyi biliyorsun. Buna gelince isterlerse veririz diyorsun. Bu bir. Bir kere bu kadar gayri ciddilik olamaz. İkincisi, o süt kimliğini kim taşıyacak 20-25 sene? Kim onu saklayacak? Kaç kişi bunu saklayacak? Bu doğru olamaz. Ve bir kadının sütüyle mi sanki büyüyecek çocuk? Büyüyene kadar belki 100 kadının sütünü içecek. Bunu bilemeyiz. Bunu tam olarak bilmek mümkün değil. Bunun gibi bir sürü arızalar ortaya çıkacak. Sütün üzerindeki isimler karışacak. Adli tıpta bile bazen karışıklık oluyor. Adli tıpta bile Türkiye'nin en ciddi kurumlarından birisi olmasına rağmen orada bile bir sürü yalan dolan, bir sürü filmler dönüyor. Bazen adli tıpta bile, bazen hatayla bazen kasıtlı olarak tahliller yer değiştiriyor. Numuneler isim değiştiriyor. Her türlü olay olabiliyor. Bu süt konusu onun kadar da ciddiyetle ele alınmayacağı besbelli. Ve bütün bir topluma siz bunu yapacaksınız, bunu kontrol etmeniz mümkün olmayacak. Diyelim ki şimdiki idareciler biraz hassas davrandılar. Ama yarınki idareciler hassas mı davranacaklar? Bunun da garantisi yok. Ve efendim, biz bunları bilgisayara yükleyebiliriz. Bilgisayara yüklersin de diyelim ki bir karışıklık oldu, bir şey oldu, çöktü bilgiler. Ne olacak? Bu iş aile içerisinde olursa bir şey olmaz. Aile içinde herkes birbirini tanıyor. Kim kimin çocuğunu emzirdi biliniyor. Onun için çok bir karışıklık olmaz. Kur'an-ı Kerim süt anneleriniz size haram kılındı buyurur. Yani süt anneliğe müsaade ediyor demek ki. Peygamberimizin de süt annesi vardı. Süt annelik müessesesine müsaade ediyor. Ancak bir şey bir kimseye, 10 kimseye, 100 kişiye izin verilmesi başka bir şey. 80 milyona izin verilmesi başka bir şey. 5-10 kişiye, 50-100 kişiye müsaade edildiği zaman karışıklık olmaz. Ama 80 milyona müsaade ederseniz karışır. Bazen yani buna benzer başka konular var. Mesela bir adam peygamberimize geldi ve dedi ki ya Resulallah, benim bir cariyem var, hizmet ediyor evde. Ben onun hamile kalmasını istemiyorum. Çocuğu olursa çalışamaz. Bana iş yapıyor. Hamile kalsın da istemiyorum. Azledeyim mi? Çocuğun olmasını engelleyeyim mi? Efendimiz'e sen bilirsin dedi. Allah'ın istediğini engelleyemezsin ama dedi. Bunu da bil dedi. Öyle de oldu. Adam bir sene sonra geldi. Çocuğum oldu ya Resulallah dedi. Şimdi burada mesela Efendimiz bir kişiye müsaade ediyor. Ama siz bunu kalkıp da bütün toplumda aile planlamasına, daha doğrusu nüfus planlamasına, aile planlaması adı altında nüfus planlamasına dönüştürürseniz İslam bunu kabul etmez. Bir kişiye, 10 kişiye, 100 kişiye fetva verilmesi, gelir sorar, ona özel fetva verilir, bir durumu vardır, ondan dolayı izin verilir. Fakat bu bütün topluma izin vermek demek değildir. 100 kişi, 1000 kişi böyle yapsa bir şey olmaz. Ama 80 milyon böyle yapmaya kalksa nüfus azalmaya başlar. Nesil yaşlanmaya başlar. Yani milletin geleceği tehlikeye düşer. 5-10 kişinin yapması başkadır. Bütün bir milletin yapması başka bir şeydir. Bunun ikisini ayırt etmek icap eder. Ve bu süt bankası eğer kurulursa, tam kuruldum bilmiyorum, kurulursa, başlarsa, bakın o zaman göreceksiniz, bir sürü isim karışıklıkları olacak. O kimlikleri kaybedenler, kayıtlar kaybolacak. İleride kasıtlı olarak da birileri kaybedebilir bunu. Birileri bunu ileride kasıtlı olarak da yapabilir. O zaman facialar olacak. Bir bakacaksınız ki belki de süt kardeşinizle evlenmişsiniz. Veya kızınızı süt kardeşiyle evlendirmişsiniz. Veya oğlunuzu. Veya süt teyzesiyle veya süt halasıyla evlendirmişsiniz. Veya süt yeğeniyle evlendirmişsiniz. Yani facialar ortaya çıkacak. Mut'a nikahı gibi bir sürü facialara sebep olacak. Mesela İslam'dan evvel mut'a nikahı vardı. İslam bunu sonuçta kaldırdı, haram kıldı. İlk zamanlar bir ara izin verildi, tekrar haram kılındı. Sonra tekrar izin verildi Mekke'nin fethinde. 3 gün sonra tekrar haram kılındı ebediyen. Şimdi bir ara izin verildi ama alışmış oldukları için izin verildi. Sonra tamamen haram kılındı. Çünkü Allah ve Resulü biliyor ki bu yayılacak, hızla yayılacak bir şey. Mut'a nikah, parayla nikah, birkaç günlüğüne geçici nikah. Bu hızla yayılmaya müsait bir şey. Ve bunun sonunda erkekler her tarafta mut'a nikah yapacaklar. Her tarafta çocukları olacak, haberleri bile olmayacak. Mut'a nikahında şahit şart değil. Veli, kızın velisinin izni şart değil. Mehir şart değil. Bir miktar para vermesi lazım sadece. Bunlar şart olmayınca bu sefer kimin çocuğu kimden belli olmayacak. Ve bunlar yarın evlenecekler. Adam kendi kızıyla evlenecek. 20 sene sonra o kızı büyüyecek, tanımayacak. Mut'a nikahıyla evlenecek ya da normal nikahla evlenecek. Halbuki kendi kızı. Yani bu şekilde bir takım arızalar, kardeşler arası evlilik, annesiyle evlilik, halasıyla evlilik, teyzesiyle evlilik gibi bir takım facialar ortaya çıkacaktı. Allah ve Resulü bunu yasakladı. Şimdi bu süt bankası işi de, muta nikahı nasıl ki böyle bir zararı var, böyle bir tehlikesi var, kardeşler arası evliliğe götürebiliyor. Aynı şekilde süt bankasıyla da kardeşler arası evliliklere götürebilir. Bir sürü zararları ortaya çıkacaktır şu anda aklımıza gelen ve gelmeyen. Ben o yüzden diyorum ki bütün kardeşlerimiz Sağlık Bakanlığı'na protestolar çekmeli. E-mailler çekmeli. Başbakanlığa da, Sağlık Bakanlığı'na da. E-mailler çekilmeli, bu yanlıştan dönülmeli. Bütün toplum buna tepki göstermeli. Ben çocuğumun süt kardeşiyle evlenmesini istemiyorum. Böyle yanlışlarla yanlışlıklar olsun istemiyorum demeli. Ve böyle bir şey yine de yapılacak olursa, kadınlar benim kanaatime göre sütlerini vermemeliler. Bu süt bankaları batırılmalı, bitirilmeli. Ve oradan süt de alınmamalı. Her kadın kendi çocuğunu emzirmeli. Bunun çareleri bulunmalı. Kadınlara çocuk emzirmeyi öğretmeli devlet. Buna teşvik etmeli. Çalışan kadınlar çalıştıkları için çocuklarını emziremiyorlar diye böyle yollara başvurana kadar, kadın çocuk doğurduğu zaman hiç olmazsa 6 ay izin ver, çocuğunu emzirsin. Birçok devlette böyle. Bunun gibi icabında mesela şu anda konuşulmaya başlandı. Bu tepkiler gelince tepki gösterin. Yarın sizin de başınıza gelebilir. Facialar olur. Gelip bazen bana soruyorlar. Hocam ben işte filanla evlendim. Benim yani karım, ben sonra da öğrendim ki benim annemden süt emmiş. Annem onu emzirmiş. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Boşanacaksın. Eğer hakikaten böyleyse, şahit varsa, sen buna inanıyorsan, şahit varsa ya da annene güveniyorsan, annen böyle söylüyorsa, ya da kaynanana güveniyorsan, kaynanan ben seni emzirdim oğlum diyorsa, ya da benim kız kardeşim seni emzirdi, sen benim süt yeğenimsin diyorsa, mesela ne yapacaksın? Çocukları da olmuş, feci bir durum, kendi kardeşi. Yani böylesi durumların olmasını istemiyorsak, bunun engellenmesi lazım. Bunlar konuşuldu, tepkiler gösterildi. Bunun üzerine şimdi şöyle bir şey konuşuluyor. Çalışan kadınlar, çocuk doğuran kadınlar 6 ay kadar, bence bu 2 seneye çıkartılmalı. Sabahtan öğlene kadar çalışmalı. Ondan sonra gitmeli. Yani çocuğunu sabah emzirir, öğlen de emzirir. Yani tüm gün çalışmaz, yarım gün çalışır. Bu şekilde önlemler alınabilir. Kadının yani gerekirse maaşı biraz azaltılabilir, azaltılmayabilir. Bu gibi önlemler almadan, yani süt bankası, yani bakan daha dün başladı, bakan oldu. Çok heyecanlı herhalde. Yani bilmiyorum, hayatında hiç bir yerlerin müdürlüğünü yapmış mı? İdarecilik yapmış mı bilmiyorum ama idarecilik tecrübesi sanki yok gibi geldi bana. Bilemiyorum tecrübesi var mı yok mu, ben tahminimi söylüyorum. Sanki hiç idarecilik yapmamış ve bu gibi olaylar nasıl sonuçlar verir tahmin edemiyor. Dün daha bakan oldu, bugün böyle bir kanun çıkarmaya çalışıyor. Yani ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Kendisine o kadar söylüyorlar, bunun zararları olur. Biz Müslümanız, süt kardeşiyle biz evlenemeyiz. Pek dikkate almaz halleri var. ve kendisi bulmuş gibi böyle önemli bir projeye imza atacak gibi heyecanlanmış. Halbuki bu ta 83 senesinde, 30 sene evvel bile bu konu İslam alimleri toplantısında konuşulmuş bir konudur. Bu yeni bir şey de değil. Ama o kendini çok yeni bir şey bulmuş zannediyor herhalde. Yani tarihe böyle geçmek istiyor. İşte çocukların anne sütünü içmesini sağlamış bir sağlık bakanı, süt bankası projesinin mimarı olarak böyle hatırlanmak istiyor. Ama tam tersine de hatırlanabilir. Ben de ona bunu hatırlatırım. Tam tersine de hatırlanabilirsiniz. Süt kardeşlerinin evlenmesine sebep olan bakan olarak da hatırlanabilirsiniz. Bu çok riskli bir yoldur. Bundan derhal dönülmesi lazımdır. Bu neseplerin karışmasına sebep olur. O yüzden mesele önemlidir ve o yüzden üzerinde durdum.